Ayrım 4. Çocukluğun Soğuk Geceleri. Tezer Özlü. Sayfa 44. Daha çok Ermeni azınlığının oturduğu bir mahallede evimiz. Apartmanın hava boşluğuna bakan, küçücük bir odada geçmişi düşünüyorum. Coşkuyla başlayan hastalık, yerini büyük bir durgunluğa bırakıyor. Bu dayanılmaz sessizlik ve isteksizlik, eylemsizlik ne? Uyanır uyanmaz, saplantılarla başlıyor gün. Yataktan hiç çıkamıyorum. Duyduğumu, okuduğumu, gördüğümü kavrayamıyorum. Yanımdakilerin konuştuklarını dinliyorum. Benim de katılmam gerektiği düşüncesiyle ara sıra evet ya da hayır diyebiliyorum. Kafamda hep saplantılar. Kendimi sürüklüyorum. Aynı korkunç sıkıntıyla. İnsanlar arasına. Çünkü yerim insanların arası. Sabah uyanınca günün boşluğu korku veriyor bana. Eski dostlarımı arıyorum. Kurtuluş son durağında ana caddedeki Oğuz apartmanının bodrum katında Hayalet Oğuz oturuyor. Camı vuruyorum. Uyanıyor. Hemen blue jean'ini giyip bodrum katının kapısını açıyor. Sabaha kadar senaryo yazdım. İyi ki uğradın, uyandırdın. Hemen Yeşilçam'a gidip vermem gerek. Bir yandan film çekiliyor diyor. Ev karanlık. Ana caddeye bakan dar camdan yoldan geçenlerin ayakları görünüyor. Duvarlarda ev sahibinin resim koleksiyonu asılı. Çok tozlu, bakımsız, yoldan geçen arabalarla titreyen bir büyük oda. Hayaletle birlikte Beyoğlu'na iniyoruz. İşini bitirmesini susarak bekliyorum. Sonra bir lokantaya oturuyoruz. Kurbağa bacağı yer misin güzelim diye soruyor. Saplantıların acıları burada da sürüyor. Uyandığım an başlayan, uykunun derinliklerinde ancak biraz azalan acı. Arkadaşlarıma belli etmemeye çalışıyorum. Onlar şakacı, Özgür beni arıyor, bulamıyor. Onların dünyasında iniş çıkışlar bu denli büyük değil. Onların dünyasında coşku delilik derecesine varmıyor. Onların dünyasında bunalım ölüm korkusuna, belki de ölüm isteğine dönüşmüyor. Onlar yemek yemeyi her zaman seviyor. Düzenli yemek yiyorlar. Duygusal coşkular yemek gibi beslemiyor onları. Onlar işlerine inanmış. Onlar baş kaldırmayı savunurken belli bir düzenin akışındaki yerlerini korumaya çalışıyorlar. Onlar dolmuşa biner gibi evlenip iner gibi boşanmıyor. Yeniden hastanedeyim. Güzel bir ilkbahar erik ağaçlarının çiçekleriyle başlamış. Beni pavyonun giriş katındaki meşin yatağa yatırıyorlar. Gün aşırı kolumdan iğne yapıp bayıltıyorlar. Uyandığımda hiçbir şey bilmiyorum. İnsan nedir? Dünya nedir? Boyutlar, gelişimler nedir? Kimim? Neyim? Sonra ilkin kendimi görüyorum. Benim. Hastayım. Narkozdan uyandım. İğneden çürüyen kollarımı görüyorum. Odadaki bitkileri görüyorum. Sonra yavaş yavaş anımsıyorum. Ben. Benim. 25 yaşındayım. Kadınım. Coşkuyla gelen deliliğin ikinci bölümünü yaşıyorum. Arada durgunluğun acısını çektim. Yıllar sonra narkozla birlikte elektroşok verildiğini anlıyorum. Hastaneden çıkınca her şey büsbütün allak bullak oluyor. Kavramlar karışıyor. İnsanları tanıyamıyorum. İyi tanıdıklarıma, sen kimdin, anımsayamıyorum diyorum. Şimdi gene evdeydim. Kendim hakkında karar vermekten yoksunum. Sanki bir eşyayım. Konuşup, fısıldaşıp, istedikleri yere koyuyorlar beni. Derin bir uykudan uyandırılıyorum. Sevdiğim insanlar gelmiş. Yeni kapıya, meyhaneye gideceğiz diyorlar. Nasıl olur? İçki içmem yasak. Beni nasıl derin, rahat uykumdan, beni kendime getirecek uykumdan kaldırıp meyhaneye götürmeyi önerirler. Ama nasılsa yatacak günlerim ve gecelerim çok. Ben içmesem de onların neşeli konuşmalarını dinlerim. Bir kuşkum da var. Yeni kapı meyhanesi diye beni arabaya bindiriyorlar. Bir bahçeye giriyoruz. Biraz sonra gece karanlığında tanımadığım bir gri klinik kapısı önündeyiz. El birliğiyle beni şişman bir hemşireye teslim ediyorlar. Odamı gösteriyor. Yanımdaki yatakta başka bir kadın yatıyor. Aynı rahat uykuyu bulmama olanak bırakıldı mı? Yabancı doktorlara her şeyi baştan anlatmak zorundayım. Arkadaşlarım da gelmiyor. Yaz yaklaşıyor. İnsanlar güneşli günlerde açık havada oturuyor olmalı. Tuvaletler girilmeyecek kadar pis kokuyor. Yemekler yenilemeyecek kadar kötü. İlaçlar susatıyor. İçecek hiçbir şey yok. Akşamları şişman hemşirenin sevgilileri geliyor hastaneye. Beni de odasına çağırıyor. Kendisi masasının gerisinde oturuyor. Sigara içiyor. Güzel bir çay hazırlatmış. Lacivert önlüğünü, kepini çıkarmış. Günlük bir giysi, ince topuklu yüksek ayakkabılar giymiş. Dudaklarını, yanaklarını kıpkırmızı boyamış. Karşısındaki mavi plastik koltukta sevgilisi oturuyor. Kara yüzlü, bıyıklı, şişman, takım elbiseli, altın şövalye yüzüklü, kalın parmaklı, sesi sigaradan kalınlaşmış bir yabancı. Hemşire, bak bu soyunsun da gövdesini gör, çok güzel diyor. Gövdem güzel değil. Ama bu olağanüstü şişman hemşirenin gövdesinden mutlak daha güzel. Ama bu yabancı, kalpazan kılıklı adamın karşısında neden beni soyunmak zorunda bırakıyor? Hiç istemiyorum. Haydi, haydi soyun. Ne bekliyorsun diye bağırıyor hemşire. Adam bıyıklarını aralayıp altın dişleriyle gülümsüyor. Soyunmazsam ertesi gün doktorlara şikayet eder. Çok hasta olduğumu, bana şok yapılması gerektiğini söyler. Bahçeye salmaz, çay vermez. Üzerimdeki geceliği çıkarıyorum. Arkanı dön diyor. Arkamı dönüyorum. Güzel değil mi diye adama soruyor. Onun önünde yavaş yavaş dön diyor. Utanıyorum. Buradan kurtulmanın en kısa yolunun çok iyi, çok yumuşak davranmak olduğunu, her soruluşta hiçbir şeyden yakınmamak olduğunu, uysallıkla iyimserlik göstermek gerektiğini biliyorum. Gidebilirsin diyor. Odama dönüyorum. İğneleri hademeler yapıyor. Kanı da hademeler alıyor. Kızarlarsa deli gömleğine bağlıyorlar. Doktorlar sabah erken hastaneye gelip hastaları tek tek dolaşıp bugün nasılız diye soruyorlar. Öğleyin hemen gidiyorlar. Kentin zengin mahallelerindeki muayenehanelerinde çok para karşılığı baktıkları hastaları var. Çoğu tutucu insanlar. Tüm düşünceleri para, ev, araba ve çocuklarının güzel geleceği. Gizli sevgililer edinmeye çalışan ama kendilerini mutlu aile babaları, ileri bilim adamları göstermek isteyen, insanın özünü anlamaktan yoksun kişiler. İyileşmeye başlayan genç ve güzel hastalarını Beyoğlu'ndaki garsoniyerlerine çağırıyorlar. Hasta, yeniden hastalanacağım. Gene bu adamlar bana bakacak korkusuyla gidip onlarla yatıyor. Çünkü hastanelerin düzeni korkunç. Buralarda kimse kalmak istemez. Eğer yaşamından vazgeçmek istemiyorsa. Çirkin ve yaşlıların yüzüne kimsenin baktığı yok. Bunlardan biri, bir başına bırakılmış bakımsızlığı, hastalığı ve yalnızlığı içinde odasının demir parmaklığını söküp aşağı atlıyor. Pazar, hademeyi çağırıyorum. Hasta demiri kırmış, yatağı boş. Pencerenin altındaki duvar yüksek değil. Hademe koşup bir arabanın üzerine düşmüş olan kadını yeniden kliniğe getiriyor. Kadın haykırıyor, bacakları kanıyor. Kadını sıkıca deli gömleğiyle karyolasına bağlıyor. Böyle bırakma. Bak demir parmaklığı kırabildiğine göre bu gömlekten nasılsa sıyrılır. Gene atlar diyorum. Artık bir şey olmaz diye yanıtlıyor. Kadını bekle diyorum. Boş ver diyor. Korkuyla odadan çıkıyorum. Bir gece önce onunla bir odada uyumuş olmanın korkusu beni ürpertiyor. Biraz sonra oda gene boş. Kadın asfalt yolda, bacakları kırık. Başka klinikten doktor çağırıyorum. Neden bakmadınız hastaya? Biz burada hasta bakmak için değil, hasta olduğumuz için bulunuyoruz. Klinik doktorunun evine telefon ediyorum. Hasta kendini camdan attı. Hemen gelin. Ayakları kırıldı. Gerçekten çabuk geliyor. Hastayı sedyeyle acil servise taşıtıyor. Beni aramasaydın geç kalabilirdik. İki bacağından olabilirdi diyor. Seni de istersen hafta sonu için evine götüreyim diyor. Gülümsüyorum. Yanlışları ona anlatmama gerek var mı? Kliniğin dar koridorundan iniyoruz. Bahçe aydınlık. Yazı andıran bir bahar günü. Gökyüzü parlak. İstanbul sokaklarında pazar gününün boşluğu, sessizliği. 1971 ilkbaharı. Garip bir ilkbahar. Öncekilerden daha sıcak. Olaylar ülkeyi kavuruyor. Bu olaylarla ussal bağlantımı hiçbir zaman tam anlamıyla değerlendiremedim. Nisan ve Mayıs aylarında yaşamımın en kopuk olaylarını yaşıyorum. Süm, beni ve ağabeyimi Akdeniz kıyısındaki bir köye götürüyor. Bu köye ve Akdeniz'e ilk gelişim. Sonraları çoğu kez gittiğim bu yörelerde ilk izlenimlerimin çok başka olduğunu şaşkınlıkla saptadım. Köyün antik tiyatrosunu ve sütunlu Roma yolunu hiç görmüyorum. Gerideki Toros Dağ sıralarını denize çok yakın, denizle dağlar arasında kalan çok geniş ovayı da ağaçlarla bezeli bir orman olarak anımsıyorum. Uzun bir yürüyüş yaptığım, Sorgun'a varan kumsal, gerçek görünüme uyan tek kesit. Köy alanında aklımda kalan hiçbir şey yok. Radyolar sürekli olarak İstanbul'daki tutuklamaları veriyor. Arananların adlarını sayıyor. Bu haberlerde sert bir terör var. Ağabeyimle birlikte İstanbul'a dönüyoruz. İstanbul'un Mayıs'ı Temmuz gibi sıcak. Ağabeyim hemen tutuklanıyor. Ama olaylar sanki uzaktan yansıdığı kadar korkunç görünmüyor. Terör de günlük yaşam içinde gizlenmeyi biliyor. Etkisi uzun süren iki iğne oluyorum. Bu iğne 15-20 günlük bir düşe sokar insanı. Konuşmak, yürümek, yaşamak güçleşir. Birdenbire insanın diline müthiş bir kramp girer. O an hemen bir karşı iğnenin yapılması gerekir. Yoksa bu kramp açılmaz. Tatsız bir olay. Bir süre sonra gene köye geliyorum. Kumsal, güneş altında sapsarı. Sanırım Sorgun'a ikinci gelişimde yürüyorum. Şimdi gene İstanbul'daki yakınlarımın yaşamından kuşku duyuyorum. Köyde de arama yapılıyor. Akdeniz'le birleşen kayalıkların önünde duruyorum. İki Avrupalı yanıma yaklaşıyor. Yunan adalarından birine gitmek istersen, yaşamın tehlikedeyse motor var, seni bırakabiliriz diyorlar. Öyle bir şey yok diyorum. Öğleden sonra öteki koyda Sümle oturuyoruz. Sabah Sorgun'a birlikte yürüdüğüm çocukla yattım diyorum. Sen delisin diyor. Beni rahat bırakın. Rahat dolaşmak, dilediğimi yapmak istiyorum diyorum. Hayır, hastalandın. İstanbul'a gitmelisin diyor. Kumsalda koşmaya bayılıyorum. Delidir, yakalayın diye arkamdan bağırıyor. İşte o an gene deliriyorum. Gece, köy evinde mum ışığında oturuyoruz. Bir erkeğin elini tutuyorum. Onun elini tutmasam, kendim gerçekten boşlukta duyuyorum. Beynim gene boşluğa fırlayacak gibi oluyor. Sert, kesin davranışlı, kişiliğini henüz pek anlayamadığım bir kocam daha var. Fırtına gibi köy odasına giriyor. İşte o an gerçekten deliriyorum. Biraz istediğim gibi davranmaya başladığımda götürülüp demir parmaklıklar gerisine kilitleniyorum. Oysa bu adamla beni doktor ve kliniklerin eline bırakmasın diye evlendim. Evlenirken ondan tek isteğim bu oldu. Hastalanırsam evde kalmak, plaklarımla, kitaplarımla, sevdiğim bir iki eşya ile olmak ve çay içebilmek istiyordum. Sabaha karşı Antalya'dan kalkan bir uçağa yetişmek için muhtarın arabasına biniyoruz. Kliniklere dayanacak gücü henüz toplamış değilim. Gitmek istemiyorum. Buradaki bir hastanede yatayım diye diretiyorum. Muhtar, ama benim silahım var diyor. Antalya'da bir hastanenin kapısındayız. Gerçek bir hastane mi? İşte burada yatmak istiyorum diyorum. Yere oturuyorum. Antalya'da bir sinir doktoruna gidiyoruz. Karısı divanda oturmuş, gazete okuyor. Nesi var? Hasta. Ben ne yapayım? Haloperidol yazın diyorum. Yazıyor. Ücretini ödeyip çıkıyoruz. Sabah 7.30'da kalkan uçağa biniyoruz. Böylesi erken kalkan bir uçağa binmeden önce bu olayları yaşadık mı? Nasıl yaşadık? Nasıl sığdırdık? Bunu yanımdaki akıllılar daha iyi bilir. Uçağın en arka koltuklarında kocamla yan yana oturuyoruz. Bir ara bir anons duyuyorum. İsrail üzerine geldik. İsteyen yolcular aşağıya atlayabilirler. Bu anons üzerine bütün yolcular "Aa!" diye bağırıyor. Tabii hiç kimse atlamıyor. Kente geldiğimizde Eminönü alanının sabah kalabalığı arasında doktorumu da ürkerek görüyorum. Evde ilaç alıp çok derin bir uykuya dalıyorum. Güçlükle sığındığım uykudan bir arkadaşın sesiyle uyanıyorum. Uyanmak, çıldırmak demek. Uyanmamalıyım. Derin, uzun uyumalıyım. Buna gereksinmem var. Arkadaşıma bağırıyorum. Çünkü artık her şey bitti. Bunun ardından kendimi elektroşok komasında buluyorum. İnsanın kendini elektroşok koması içinde bulması çok garip, olağanüstü bir olay. Böylesi korkunç bir olayı bir kez yaşamış olmak, sanki bir kez ölmekten daha öte. Bana sonradan yapılan elektroşokları anımsayarak, bir gerçeği kesinlikle biliyorum ki, elektroşokun ortası yoktur. Elektroşokun başlangıcı ve bitişi vardır ve ortası yoktur. İnsan için, hasta insan için. Ama ben o ölüm ortasını yaşadım ve işte şokun tam ortasındayım. Elektroşok verilirken düşünüyorum ve duyuyorum. İşte şimdi olaylar o denli ileri gitti ki bana elektroşok veriyorlar. Belki de beni elektroşokla konuşturma yöntemine gidiyorlar. Doktor eve gelmiş olmalı. Üstelik elindeki şok gereci garip bir gereç. Tahta bir boyacı sandığı gibi. Kim bilir, belki de elektriği iyi ayarlayamadı. Ya da kent cereyanı işte. Yükselir alçalır ve öldürür insanı. Ve işte beni şimdi evimde şok komasına soktular. Konuşturmak mı istiyorlar? Kocam gerçekten aldatılıp aldatılmadığını öğrenmek mi istiyor? Aldatılsa ne olur, aldatılmasa ne olur? Konuşturuyorlar mı? Konuşuyor muyum? Bana bunu yapmamalıydılar. Bir gizlim yok ki. Hepsine her zaman hastayken de iyi davrandım. Kimseye bağırmadım. Kimseye saldırmadım. Acıları kendim çektim her zaman. Öleceğim de ne olacak? Ölsem ne olur? Ama şokun derecesini çok kaçırdılar. İşte elektriğin dişlerimdeki metal dolgulardaki titreşimini duyuyorum. Dayanılır gibi değil. Böyle şoklar altında ölenler olduğunu biliyorum. Bunlara bana anlatmışlardı. Hastanelerde dersleri dinlerken duymuştum. Öğrenmiştim. Başımda sün var mı? Olamaz. Annem, erkek kardeşim, kocam. Şok içinde onların başımda olduğunu anlıyorum. Doktorun da kim olduğunu biliyorum. Biraz sonra gözlerimi kapayınca öleceğim. Artık uğraşacak kimseleri kalmayacak. İstedikleri ne? Yaşamımı elektrikle bitirecek kadar. Kızmıyorum. Salt iyiliğimi istiyorlar. Doğal bir olay mı bu? Yaşayarak, düşünerek yaşanacak olay mı bu? Belki de doğal. Ölüyorum. Devrimci mücadeleyi bensiz sürdürün diyorum. Ne 12 Mart döneminde, ne öncesi, ne de sonrası devrimci mücadele içinde kendime bir yer vermiş değilim. Düşünce ve davranışlarım, küçük burjuva özgürlüklerinin sıkıcı sınırlarını yıkmaktan öte bir anlam taşımaz. Ama o zaman, şok koması içinde, böyle bir mücadelenin yaşandığı günlerde, bu mücadelenin sürmesini istemek, başarıya ulaşmasını istemek, kafama verilen elektriğin öldürücü gücüne dayanmak, ölümümü kolaylaştırmak için değil asla. Doğal bir istek. Benimle büyümüş, benimle gelişmiş, varoluşumun özü devrimci mücadelenin başarıya ulaşmasını istemek. Ölümle burun buruna gelince, kendiliğinden dışa yansımış bir dilek. Düşüncelerimin özü. Ayağa kalk, seni hastanede böyle mi tedavi ettik? Haykırıyor doktor. Hastane korkusu, doktor korkusu, şizofreni kokusu korkusu, şişman hemşire korkusu. Yine bu durumdaki hastaları nasıl ayağa kaldırdıklarını üniversite kliniklerindeki derslerde dinledim. Anımsıyorum. O an beni böyle bir yöntemle yaşama döndürmek istediklerini düşünerek korkuyla ayağa kalkıyorum ve altıma ediyorum. Altıma ettiğimi değil, bağırsaklarım, mide ve öteki iç organlarımın içimden kopup yere döküldüğünü algılıyorum. İşte düşüncelerin en korkuncu, nasıl yaşayacağım bu organlar olmadan diye düşünüyorum. Sonra tuvalete gidiyorum. Leo Ferre şarkılarını ara vermeden sürdürüyor. Demek çıkıp bir sigara içemeyeceğim. Yanımda sarışın, genç bir Alman erkeği oturuyor. Bol bir gömlek giymiş. Boynunda bir ipek şal var. Sarı saçlarını son moda geriye doğru taramış. Çizgili pantolonu geniş. Takım elbisesinin ceketi dizlerinde. Öğretilmiş bir ilgiyle izliyor konseri. Tanımasam da elini tutacağım. Doktor aynı tahta şok gericiyle geldiğinde annemin evinde masanın altına kaçıyorum. Bir gün önce kapıdan sokağa çıkmak istedim. İzin vermediler. Oysa bir yere gidecek değildim. Biraz ötedeki araba tamir atölyelerine kadar yürüyecek, küçük bostanlar arasındaki gecekondulara bakacak, kendi kendime sokağa çıkabilme özgürlüğünün tadına varacak, sonra eve döneceğim. Ama bırakmıyorlar. O zaman balkondan çıkabileceğimi düşünüyorum. Balkondan ayağımı uzatırsam taş duvara erişebilir. Sonra da avluya atlarım. Yüksek değil. Ancak 4-5 metre. Duvara uzandığımda annem kolumu tutuyor. Ne o beni çekebiliyor, ne de ben duvarı bulabiliyorum. Ayaklarım boşlukta kalıyor. Dengemi yitiriyorum. Düşüyorum. Bacağım mı çıktı? Annem bacağımı itiştiriyor. Ağrıyor. Ama önemli değil. İşte gene kendimi ele verdim. Ancak deliler atlar balkondan. Doktor şok sandığıyla gene karşımda. Gene beni öldürecek. Çok korkuyorum. Yapmasınlar. Yapmasınlar. Tutun kollarını. Biraz tuz getirin. Alnına süreceğim. Hem kocam hem Albert kollarımı tutuyor. Birkaç gün sonra kentin öteki üniversite kliniğine getiriliyorum. Ağustos başı. Buraya getirilip bırakıldığım an ardımda kilitlenen kapının camlarını kırmakla nedenle azgın bir deli olduğumu kanıtlıyorum. Burası yıllar önce ölüm deneyinden sonra gözlerimi açtığım klinik. Artık kapı açılmayacak. Gene hiç tanımadığım doktorların elindeyim. Onlara ne anlatabilirim? Nasıl baştan başlayacağız? Hem deliliğe, hem akıllanmaya. Kapı yanındaki ilk odanın birinci karyolasında yatıyorum. Odada iki yatak, iki genç kız var. Ertesi gün yıllar önce lise öğrencisiyken beni odasına kilitleyen, üzerime saldıran doktoru görüyorum. Profesör olmuş. Benimki herkese kalkmaz ama sen çok ilginç bir kızsın. Sana kalktı demişti. Uzun süre odasında koşmaca oynamıştık. Bitişik de banyoda vardı. Onunla yatmayacaktım. Çünkü henüz hiçbir erkekle yatmamıştım. Onunla yatmak da istemiyordum. Beni neden odasına kilitleyip bunu istiyordu? Bağırsam belki buraya kapattırırdı. Sonra muayenehanesine gelip onunla yatacağıma söz verdim. Beni bırakmasını sağlamıştım. İşte yıllar sonra onlar akıllılığımıza açılacak kapıların kilitlerini ellerinde tutuyorlar. Yaptıklarını hiç çekinmeden bugün arkasından haykırıyorum. Artık nasılsa kilitliyim. Hiç ses çıkarmıyor. Beyaz önlüğüyle çok ciddi yürüyor. Nasılsa hastaların söylediğine kimse inanmaz. Burada yapacak hiçbir şey yok. Yaz dışarıda ilerleye duruyor. Gazete, kitap, dergi yok. Bahçe yok. Yürümek yok. Müzik yok. İçmek için bazen musluklardan akan sıcak, kokulu su var. Erkenden uyanıyoruz. Erkenden değil, gecenin tam ortasında uyanıyoruz. Birkaç hasta daha kalkmış. Koridorda volta atar oluyor. Hemen sigaraya sarılıyoruz. Sigara içmekten başka bir olanak tanınmayan bu klinikte sigara bizlere hiç yetmiyor. Günde 4 paket sigara içiyorum. Yetmiyor. Belki de yüzlerce paket sigara gerekiyor. Ama yok. Yok. Yetmiyor. Tek eylem sigara yakıp içime çekmek, dumanı sindirmek, dumanı savurmak, sonra gene nefes çekmek, biten sigarayla yenisini yakmak. Tuvaletler gene şizofreni kokuyor. Şizofreni kokusunu tanıyan bilir. Artık burada yapılacak şoklara karşı direnmenin hiçbir anlamı yok. Nasılsa yapılacak. Kurtuluş yok. Kapılar kilitli. Camlar demir parmaklıklarla kapalı. Dışarıda yaz geçiyor. Haftalardır açık havada yürümedim. Önce hemşire geliyor. Güzel boyanmış. Enine giydiği beyaz önlük içinde sağlıklı ve diri. Birlikte bitişik odaya geçiyoruz. Orada gene beyaz önlüklü genç bir asistan doktor çok gerici yanında ayakta duruyor. Yatağa uzanıyorum. Küçük, dikdörtgen biçimli sert, tuğla renginde bir şey veriyorlar ağzıma. Onu ısırırken mi gözlerimi kapatıyorum? Ya da gözlerimi kapayıp mı onu ısırıyorum? Bir an ölümün, bilinmeyenin, hiçin içindeyim. Giyotin yemiş gibi mi? Çok bitmiş. Ama ne anlatılmaz, ne hızlı bir yok oluş. Korkunç, kesin, dehşet verici bir an. Ertesi gün şok yapılmıyor. O gün boyu bu büyük korkuyu yaşamamak, onu bir gün sonraya ertelemek büyük bir rahatlık, gerçek bir mutluluk. Bir gün sonra gene o sert cisim ağzımda, ölüme gidip geliyorum. Sonra bitmesi istenmeyen sigaralar içiliyor. Hademe koridoru paspaslıyor. Ardından gece bekçileri gelecek. Kentin yoksul kesimlerinden gelen bu insanlar bekliyor geceleri koğuşu. Sigara tablası bulamıyorum. Sigaramı yerde söndürüyorum. Hademe üzerime saldırıp suratıma bir yumruk atıyor. Şaka yapıyorsa ne biçim şaka bu? Yumruklarına devam ediyor. İnanılır gibi değil. Ağzım burnum kanamaya başlıyor. Direndikçe beni dövüyor. Adam ciddi diye düşünüyorum. Bir üniversite kliniğinde hastanın ağzını burnunu kanatacak biçimde dövme yetkisini kimden almış? Onu tutacak kimse yok ki. İlkelliği içinde o an tüm yetkiler elinde. Öldürmediğine şükür. Hızını alamıyor. Gidip deli gömleği getiriyor. Beni önce gömleğe bağlıyor. Sonra kollarımı gerçek uzunluğundan daha da çekerek demir karyolanın baş kısmına bağlıyor. Ayaklarımı da iyice çekip ayak ucuna bağlıyor. Bu durumda bu işkence altında bir an bile yatmaya, dayanmaya gücüm yok. İnliyorum. Kapı kilitli. Camlardaki demir parmaklıklar gerisinde yıldızlar gözükmüyor. Demir parmaklıklar gerisinde gecenin siyahlığındaki yaşamı düşünemiyorum bile. Uzun süre inleyerek, yalvararak yatıyorum. İlkel adamdan özür bile diliyorum. Arkadaşlarıma yalvarıyorum. Beni dayanabileceğim bir duruma getir diyorum. Ne kadar süre sonra başka bir sigarayı yaktığımı bilmiyorum. Taburcu edileceğim gün camını kırdığım kapı açılıyor. Asansörle iniyorum. Gerçekten salacaklar mı? Kliniğin önündeyim. Başımı kaldırıp 3. kata bakıyorum. Arkadaşlarım banyo penceresinin demir parmaklıkları gerisinden solgun yüzlerle bana bakıyor. Bu kapıların ardına bir kez daha dönmeyeceğimi biliyorum. Böylesi bir sefaleti hiçbir zaman yaşamayacağım. Direnmeliyim. Beni iyileştiren ne şok, ne de ilaçlar. Beni iyileştiren bu kliniklere bir kez daha kilitlenme olasılığının verdiği büyük ve derin korku. Araba İstanbul bulvarına çıkıyor. Eylül. Güneş altında yürümeyi öğreneceğim. Akşamüstü Taksim Parkı'ndaki mutfağa gidiyoruz. Sokakları ne kadar özlemişim. Akşam yemeğini sıkı yönetim hapishanelerinden çıkmış arkadaşlarla bir dostun evinde yiyoruz. Onlar devrimci türküler söylüyor. Ne olur, devrimci türküler söylemeyin diyorum. Hapishaneden çıkmanın coşkusunu, klinikten çıkmışlığın yorgunluğunda taşıyacak güçte değilim. Konser bitiyor. Çıkar çıkmaz bir sigara yakıyorum. Beni bekleyen bir büyük kent, bu kentin sabaha kadar açık kahveleri, barları, Yunan müziği çalan meyhaneleri var. Süren, akan yaşamın içinde bulunmak ne büyük bir coşku. Hele bu coşkuyu karşılayan, bu coşkuya bulvarları, kahveleri, insanlarıyla yanıt veren bir kentte olmak. Çoğu kez insan yaşamı, yaşanmış coşkuların anısıyla da geçer. Ama yaşamın bazı kesitlerinde bu coşku, gece ve gündüz, somut olarak kavrar benliğimizi. Bir şarkıyla, bir resimle, uzayan bir bulvarla, sevilen, teni okşanan bir insanla, yaprakları hışırdayan bir ağaçla, konserde yanımda oturan gençle, küçük alanın kıyısındaki kahvelerden birine gidiyoruz. Konyak ve kahve söylüyoruz. O öleli ikinci sonbahar geliyor. Sanki karşımda. Yudumladığı konyağın tadını içime sindirmeye çalışıyor. Gözleri yorgun. Gözleri insancıl. Gözleri dalgın. Duyguları uzaklarda. Sevişip ölüm sessizliğine gömülmek ister gibi. Ölüm sessizliği çok genç buldu onu. Karı koca olamadık. Gerçek dost da olamadık. Bir kitapta okumuş, bir filmde izlemiş gibiyim beraberliğimizi. Bir konserde dinlemiş gibiyim. Severek anımsanan bir kitap gibi bile değil. Paris'in Select kahvesinde başlayan, Şişli'nin bir özel sinir kliniğinde turuncu çiçeklerle biten beraberliğimizi. Uzun yaşamın bir küçük kesiti. Dünyasındaki insanlardan biriydim. Onunla birlikte hiçbir şeyim ölmedi. İnsan ölümünü kendi kendine ölüyor. Apartmanların çevrelediği taş döşeli küçük alanda birden sonbaharı kokluyorum. İstanbul Boğazı'ndan doğru esen rüzgar saçlarımı uçuruyor. Yerdeki sarı, turuncu sonbahar yapraklarından gelen doğa kokusunun şimdiye dek algıladığım en güzel koku olduğunu duyuyorum. Yaprak kokularında biraz oda var, dipdiri. Yılların gerisindeki çarşıya uzanan dar sokağa doğru yürüyorum. 4. ayrımın sonu. Sayfa 57.